A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçarı ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten ufak da bir heyecanım var. Çünkü Ankara Tıp'tan bir abimi özellikle konuk ediyorum. Önemli bir haftada, önemli bir sohbet konumuzda inşallah çok şeyler öğreneceğiz kendisinden. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Turgut Var abimiz geldi. Hoş geldiniz Turgut abi.
Hoş bulduk.
Özellikle bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Neden? Çünkü doğurganlığı etkiliyor, kadınlarımızı etkiliyor. Gerçekten bu konuda yeni tedavi modülleri de gelişmeye başladı. Bugün her yönüyle endometriyozisi konuşacağız. Tabii bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize de teşekkürü bir borç biliyoruz. O zaman öncelikle şunu bir Turgut abi konuşalım. Neden biz bugün bu akşam endometriyozisi konuşuyoruz?
Endometriyozis önemli bir konu. Kadın hastalığında kadınlar için önemli bir hastalık. Bu ay bugün konuşmamızın nedeni, bu ay Mart ayı endometriyozis farkındalık ayı.
Her sene bu Mart
ayı.
Evet.
Mart ayında endometriyozisin genç kızlarımız, kadınlarımız tarafından bilinmesine, farkındalığın arttırılması için çeşitli toplantılar yapıyoruz. Bilgiler vermeye çalışıyoruz onlara. Niye önemli endometriyozis? Çünkü üreme çağındaki kadınlarımızın yaklaşık %10'unda endometriyoz hastalığı
çok
var.
Çok ciddi bir rakam var.
Evet. Yani 10 kadınımızdan birinde. Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon kadında endometriyoz hastalığı.
Dünyada da böyle midir yoksa bizim Türkiye'mizde özgü bir yükseklik?
Genel olarak dünyada da aynı istatistikler var. Dolayısıyla bu hastalık halkımız tarafından, kadınlarımız tarafından bilinmeli.
Peki abi şu an tabii şöyle bir şey. Hani tabir Latince tam karşılığı nedir? Yani bizi ilk defa dinleyenler, daha doğrusu endometriyozis kelimesini ilk defa duyanlara biz bunu nasıl böyle tanımlayabiliriz? Ne demek abi endometriyozis?
Çikolata kisti hastalığı olarak biliniyor. Tabii endometriyozis sadece çikolata kisti değil. Konuşmanın ilerleyen kısımlarında konuşacağız. Halk arasındaki deyimle çikolata kisti hastalığı.
Böyle tanınıyor.
Evet, böyle tanınıyor ve çikolata kisti bunun en önemli komponenti ama başka şeyleri de var.
O zaman nedir endometriyozis tam olarak?
Endometriyozis endometrium denilen rahim iç dokusunun bulunduğu yerden.
Bu bebeğin içinde yer aldığı rahim.
Evet. Oradan çıkıp rahim dışında. İşte yumurtalıklarda, bağırsaklarda, karın zarı dediğimiz peritonda yerleşmesiyle ortaya çıkan bir hastalık.
Yani olmaması gereken yer.
Evet, olmaması gereken bir yerde gelişiyor ve dolayısıyla da sorunlara yol açıyor.
Eyvallah. Peki bizi dinleyenler merak edecektir. Bu endometriyozis hastalığı nasıl teşhis ediliyor? Yani hangi şikayette doktora gelir bir endometriyozis hastası?
En önemli şikayeti ağrı. Özellikle adet sancısı, regl sancısı olarak başlar. Fakat eğer tanı konulmayıp ilerlerse bu çeşitli pelvik ağrılara, kasık ağrıları, hatta bel ağrıları, hatta bacağı vuran ağrılara kadar gidebilen bir ağrı semptomu en önemlisi.
Ağrı bir dedik.
Ağrı bir. Evet. Diğer ikincisi infertite, hani çocuk isteği, kısırlık diyebileceğimiz bir şey. Bunun ağrıyla bir bağlantılı başka semptomları da var ama iki en önemli şey ağrı ve kısırlık. Evet, kısırlık.
Peki şu an bizi dinleyenler merak ediyordur. Bazı bayanlarımız regl dönemlerinde şiddetli ağrı olur. Bu ağrının daha da üzerinde midir? Nasıl ayırt edilir özellikle? Normal adet dönemlerindeki
ağrı. Evet
ağrıyı.
Yani en önemli şey tüm dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Hem halk tarafından, kadınlarımız tarafından hem de doktorlar tarafından ya bu adet sancısıdır, önemli değildir diye atlanabiliyor. Tanı konulması için ilk yapılacak şey bunu düşünebilmek. Yani endometriyoz olabilir mi?
Olabilir mi? Evet.
Eğer bunu düşünürsek, bunu araştırarak gerçekten endometriyoz tanısı var mıdır, yok mudur bilinmesi lazımdır. Çok ilginç bir nokta. Bir hastanın endometriyoz tanısı alabilmesi için geçen süre 7 yıl.
7 yıl.
Evet. Yani 7 yıl çeşitli doktorlara gidiyor geliyor ve ancak 7 yılda tanı konulabiliyor. Bu da artık çok ilerlemiş, artık işten geçmiş döneme denk geliyor.
Evet, o zaman geldi bayan ağrı ya da işte infertilite ile ilgili ve siz hastaneye gelince nasıl bir tanı sürecinden geçiyor? Neler yapılıyor? Kan mı alınıyor, idrar mı alınıyor, ultrason mu çekiliyor, MR mı?
Şöyle,
nasıl tanı konuluyor?
Tabii ki önce düşünüyoruz, muayenesini yapıyoruz. Muayenede çok önemli belirtiler var.
Var.
O yüzden hani muayenesi olmaz. İkinci en önemli şey ultrasonografi. Mutlaka ultrason yapıyoruz. Fakat endometriyozisin biraz önce dedim değişik komponentleri var. O yüzden hepsi için farklı şeyler yapmak gerekiyor. Yani eğer endometriyotik lezyon dediğimiz işte karın zarında küçük küçük bir santimlik yarım santimlik lezyonlar şeklindeyse bunu hiçbir şekilde göremeyiz. Bunu görebileceğimiz tek yer herhangi bir nedenle eğer ameliyat yapacaksak ya da bu kapalı ameliyat laparoskopi yapacaksak ancak orada görebiliriz.
Görmek.
Evet.
Evet.
Ama yok yumurtalıkta endometrioma, çikolata kisti ki adı oradan geliyor.
Evet.
Eğer o varsa onunla çok rahat tanı koyabiliyoruz. Yani ultrason bunun en kolay yolu. Ama diğer bir komponenti nodül. Endometriyotik nodül.
Evet.
Bu ağrıda en önemli şeylerden biri. Bunun tanısı da MR'la ancak konulabiliyor ki MR'da da güvenilirliği %65'lerde. Yani o kadar,
evet, o kadar
atlanabiliyor da o kadar kolay koyulamıyor. Bunlarla koyuyoruz. CA125 diye bir
kanda bakılan bir tetkik.
Evet, hormon tetkiki var. Bu kesin tanı koydurucu değil. Ama bizi yönlendirici. Yani CA125 çok şeyde yükseliyor biliyorsunuz. Ama endometriyozda mutlaka yükseliyor. Biz tanı koyduruculuğundan çok bunu takip aşamasında yükselmesi, inmesi, tedaviye verdiği yanıtla değerlendiriyoruz.
O zaman bu cümlelerden şunu anlıyorum. Doğurgan çağdaki bir hanımefendi ağrısı ve özellikle çocuk sahibi olmak isteyip olamadığı vakit muhakkak bu endometriyoziz bir şekilde akla gelmeli.
Evet, kesinlikle.
Evet, akla gelmeli. Peki bu noktada çok mu ürkütücüdür, çok mu üzücüdür? Tedavisi var mıdır bu rahatsızlığın?
Endometriyozun şu anda %100 tedavisi yoktur. Tedavi dediğimiz şey verdiğimiz şeyle geçecek. Tamamen yok olacak.
Evet.
Maalesef öyle değil.
Öyle değil.
Verdiğimiz tedaviler ya da yaptığımız cerrahilerle bu hastalığı geriletmeye çalışıyoruz. Hormon tedavileri genelde baskılama yönünde tedaviler. Bu hastalığın daha çok ilerlemesini önlüyor ve olan semptomları da azaltması yönünde.
Özellikle ağrıyı.
Evet, evet. İki tedavisi var. Ya hormonal, işte medikal tedavi, hormonlar olabilir. İşte hormonların içinde doğum kontrol hapları olabiliyor. Sadece progesteron içeren bazı hormon tedavilerimiz var. Hormon içeren spirallerimiz var. Bunları kullanabiliyoruz. Tabii ki ağrı kesiciler mutlaka kullanıyoruz. Bir de cerrahi tedavisi var. Cerrahi tedavisi daha tabii farklı.
Tabii. Cerrahi tedavisi olmadan evvel şunu söyleyeyim. Ana iki tane büyük sıkıntı ağrı ve doğurganlık. Sadece medikal tedaviyle bu iki şikayet giderilebiliyor mu? Tek başına yeterli oluyor mu?
Ağrı için bazen olabiliyor.
Olabiliyor, evet.
Ağrı için özellikle hormonlu spiraller ya da geçici menopoza sokan bu GnRH analogları var. Bunlarla ağrıyı tamamen geçirebiliyoruz. Fakat bu geçici menopoza sokan ilaçları maalesef en fazla 6 ay kullanabiliyoruz.
Evet.
Dolayısıyla 6 aydan sonra tekrar başlayabiliyor. Bu tedavide tabii kombine şeyler kullanıyoruz. Yani eğer çok ciddi bir ağrısı var ve bunu geçireceksek işte bu geçici menopoza sokan ilaçları kullandıktan sonra doğum kontrol haplarıyla ama doğum kontrol haplarını aralıklı değil de sürekli kullanarak yalancı bir gebelik ortamı oluşturup bu şekilde ağrıları. Çünkü bu endometriyoz hastalığının temel hormonu östrojen.
Östrojen hormonu.
Östrojen kadınlık hormonu. Yani. Evet, kadınlık hormonu. Hı-hı. Onu belli bir şekilde baskılamamız gerekiyor.
Hı-hı. Peki bu arada kendim şu an aklıma gelen bir soruyu paylaşmak istiyorum. Özellikle emziren annelerde, özellikle gebelerde ve menopoza girmiş yani ay hali kesilmiş bayanlarda da bu endometriyoz devam ediyor mu?
Hayır. Evet. Yani endometriozis lezyonları varsa duruyor. Mesela çikolata kisti varsa bir kadında çikolata kisti geçmez. Ama semptomlar gidiyor. Yani menopozdaki bir kadında ağrı semptomunu görmeyiz. Endometriozis ilerlemez. Çünkü östrojen hormonu artık yoktur.
Bitmiştir. Evet.
Bitmiştir. Gebe kadınlarımızda gene öyle. Hı-hı. Gebe kadınlarımızda gebelik zaten endometriozisi baskılayan bir durum. Dolayısıyla orada da gebelikte de ağrı ya da başka bir semptom hissetmezler.
Eyvallah. Peki bu konularda çok tecrübeli, Ankara'da tanınan bir kadın doğum uzmanısınız. Özellikle bu konuda da çok başarılı çalışmalarınız var. Olayın diğer, yani medikalin karşısındaki tedavi, yani cerrahi tedavi. Cerrahi tedavisi mümkündür ve cerrahi tedavisi nasıldır endometriyoz?
Cerrahi tedavideki en önemli şey, ilk cerrahi müdahale en önemli müdahaledir. Hı hı. Çünkü endometriyozis ilerleyebilen, nüksedebilen bir hastalık. Hı hı. Dolayısıyla siz ilk cerrahide eğer tüm lezyonları teorik olarak yok edebiliyorsanız, bunun nüksünü çok çok aza indirgemiş olursunuz. Hı hı. Ve hastalığı ilerlemez ve semptomlar geriler. Hı hı. Ve işte gebelik istiyorsak gebelikler de oluşabilir. Hı hı. O nedenle ilk cerrahi çok önemli. Hı hı. Burada genelde yapılan bir hata, işte endometriyozis sadece çikolata kisti hastalığı olarak düşünüldüğü için sadece çikolata kisti alınıyor. Hı hı. Ve
olay bitiyor.
Bitiyor ama arkada dediğim gibi lezyonlar var.
Evet.
İşte rahmi tutan bağlarda, bağırsakların üzerinde nodüller var. Bunları almazsak bu hastalık 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda nüksedecek. Nüksten öte hastanın ağrısı geçmeyecek. Çünkü çikolata kisti tek başına çok fazla ağrı yapan bir durum değil. Diğer komponentler, karın içindeki lezyonlar ya da nodüller asıl ağrıyı yapıyor. O yüzden cerrahi tedavi yapıyor isek mutlaka ve mutlaka bu nodülleri almamız lazım. Bu lezyonları ortadan kaldırmamız lazım.
Evet, dinleyenlerin merak etmiştir. Şimdi artık biz programlarımızı da paylaşıyoruz. Cerrahi tedavide artık işte açık ameliyat, kapalı ameliyat gibi bir robotik falan filan birçok yeri. Siz bu tedavileri açık mı, kapalı mı, nasıl metotla yapıyorsunuz?
Kapalı.
Kapalı yani, ameliyat yapıyorsunuz.
Evet, artık endometriozis için laparoskopi, kapalı ameliyat gold standart. Yani en birinci olarak düşünülmesi gerekiyor.
Ne kadar sürüyor bu ameliyatlar? Bu konularda çok başarılısınız. Yani aşağı yukarı.
Yani çok değişiyor.
Ameliyatların inmesi ve çıkması.
Çok değişiyor tabii. Yani o nodüllerin yerine göre.
Değil mi?
Tabii. Yani. Yani bir kere endometriyoz hastalığında en büyük sorun yapışıklık yapması. Kırın içinde girdiğimizde tüm bağırsaklar, tüpler, yumurtalıklar, rahim birbirine yapışmış oluyor.
O zaman
evet. İşte evre 1'den evre 4'e kadar bir evrileme sistemi var. Evre 1 ve 2 daha kabul edilebilir. Hem infertilite için hem ağrı için, ama evre 3 ve 4 çok ileri seviyelerdedir. Şöyle diyebilirim, endometriyoz cerrahisi ortalama bir kanser cerrahisinden çok daha zordur.
Peki hastanın genç oluşu tedavi şansını artırıyor mu özellikle?
Yani tabii ki,
mesela
tabii ki.
Bu tanıyı almış ama bir türlü hani cerrahi tedaviyi kabul etmeyen, yanaşmayan ya da bir şekilde uzatan. Yani zaman geçtikçe cerrahi tedavideki başarı şansı düşüyor galiba, öyle mi?
Şöyle.
Ve zorlaşıyor da.
Tabii ki zorlaşıyor. İlerleyen bir hastalık olduğu için eğer bu sırada herhangi bir medikal tedavi de almıyorsa, hormon tedavisi, işte doğum kontrolü falan ya da şey. Dolayısıyla bu hastalık ilerliyor demektir. Dolayısıyla ilerleyen bir durumda tabii ki
geç kalmamak lazım.
Kesinlikle.
Şimdi tabii dinleyenlerin biraz tedirgin olmuştur. Evre kelimesini konuşunca bu Turgut abi bu hastalık bir tümör kanser midir?
Hayır, değildir. Değildir. Evet. Yani endometriozis kanser
tümör
değildir.
Tümör kanser değildir. Evet.
Çikolata kistleri de kanser görünme oranı 800'de 1 civarındadır. Yani hı-hı. 800 çikolata kisti olan kadında belki birinde görülebilir. Evet. Dolayısıyla bu bir kanser değildir ama yaygın olması, ilerlemesi, hı-hı. nüksetmesi dolayısıyla tabii ki hani fizyolojisi benzer.
Benzer. Evet, çok önemli bir suale şimdi geçmek istiyorum. Bu dünyanın en güzelleri çocuklar.
Evet.
Çocuk isteyen endometriyoz hastalarında neler yapıyorsunuz, neler yapılır?
Şimdi
bu konu çok çok önemli ve bu rahatsızlık çocuk olmasına, çocuk sahibi olmasına engel bir durum.
Kesinlikle.
Evet, neler yapılıyor abi?
Bir kere tedavi bireyselleştirmeli. Hı-hı. Yani standart bir tedavisi yok. Hı-hı. Her hastanın işte yaşına, hı-hı. yumurtalık rezervine, çikolata kisti varsa çikolata kistinin hı-hı. büyüklüğüne göre karar verilip ona göre bir tedavi düzenleniyor. Öncelikle tabii eğer ki hasta hiç bir spontan gebelik denememişse öncelikle bir 4 ay 6 ay kadar hı-hı. spontan gebelik için şans veriyoruz. Hı-hı. Çünkü
olma ihtimali de var.
Olma ihtimali evet. oluyor tabii. Evet. Eğer ki bu süre içinde olmaz ise hı-hı. ve cerrahi tedaviden fayda sağlayacağını düşünüyorsak ya da cerrahi müdahale olmak zorundaysa hı-hı. niçin diyorum? 2 santimlik bir çikolata kisti illa cerrahi müdahale olmak zorunda değil. Hı-hı. Evet. Çocuk için konuşuyorum. Evet, ağrı evet. farklı. Ağrı. Yani tedavi
çocuk sahibi olmak evet, isteyen endometriyoz evet. hastası. Evet.
Ama 6 santim, 5 santim gibi çikolata kistleri varsa bunlar ameliyat olmalı.
Ameliyat olmalı.
Dolayısıyla ameliyat olduktan sonra da ameliyattaki ve sonrasındaki durum çok önemli. Hı-hı. Eğer bu evreleri konuşmuştuk. Hı-hı. Evre 1-2 civarındaysa ve ameliyattan sonra anatomi tekrar düzenlenmiş, her şey yolundaysa hemen ameliyattan sonraki 4-6 ay spontan gebelik için, normal kendiliğinden gebelik için gene bekliyoruz.
Gene bekliyorsunuz.
Evet. Evet. Çünkü ameliyat ettik, ameliyatın bir faydasını görelim.
Ne kadar, yine 4 ay mı bekliyorsunuz?
4 ay, 6 ay. Hastanın yaşına, durumuna, tabii bunlardan önce, ameliyattan önce
tabii mutlaka, eşlerde kontrol ediliyor.
Tabii eşlerde kontrol ediliyor, hormonal durumda kontrol ediliyor. Çünkü endometriyoma ya da çikolata kistinin tek başına bile yumurtalık rezervine zararı var.
Evet.
Cerrahi sırasında biz de tabii ki zarar verebiliyoruz. O nedenle mutlaka yumurtalık rezervini bilerek gireceğiz. Ve bu diğer durumları da değerlendirip eğer ki spontan gebelik şansı olduğunu düşünüyorsak 4 ay 6 ay bekleyip ondan sonra spontan gebelik olursa oh ne güzel.
Olmazsa. Evet, olmaz.
Olmazsa. Tüp bebek.
Hmm.
Eğer cerrahi müdahale düşünmüyorsak ya da cerrahi müdahale oldu fakat yine gebelik elde edemezsek ikinci seçeneğimiz çocuk isteyen kadınlarımız için tüp bebek. Endometriyozde aşılamanın yeri yok. Yani yok. İşte diğer infertilite tedavisi gibi klomen verelim, iğne verelim, çatlatma iğnesi verelim, aşılama yapalım. Bunların yeri yok.
Direkt tüp bebek.
Eğer cerrahi tedaviyle başarılı olup spontan gebelik olduysa evet ama değilse direkt tüp bebeğe gitmek doğru.
Ben orada biraz rakam sormak isterim. Ne kadar çocuk sahibi olma noktası, ne kadar başarı şansımız var endometriyoz hastalarında?
Şimdi genel
2019 Türkiye tıbbında.
Hem Türkiye tıbbı hem dünyada IVF başarı oranları %40-50'lerde.
Çok güzel.
Daha yüksek değil. Hı-hı. Endometriyoz hastalarında bu oran biraz daha az. Yani %40-50'lerin içine Hı-hı. giriyor ama endometriyoz biraz önce dediğim gibi tek başına yumurtalık rezervine zarar veriyor. Hı-hı. Onun dışında biraz önce gene söyledim, çok ciddi yapışıklıklara yol açıyor. Hı-hı. Dolayısıyla infertiliteye çok çok sebep veren bir durum.
Dinleyicilerimizden de şöyle bir soru gelmişti. Genetik midir ailede birisine görülürse diğerlerine görülür mü? Genetik bir durum mudur?
Kanıtlanmış genetik bir durum değil. Hı-hı. Fakat ailesinde olanlarda olma ihtimali 7 kat artıyor.
7 kat?
Evet. Evet. Yani annesinde, ablasında, teyzesinde varsa, hı-hı, kendisinde olma ihtimali 7 kat artıyor. Hı-hı. Dolayısıyla evet, bir genetik komponenti var ama hani %100, hı-hı, işte ailesinde var diye kendisinde olacak diye bir şey yok. Ya da ailesinde yok. Çünkü hastalarımız geliyor. Hı-hı. Benim ailemde hiç yok. Ben niye oldu?
Oldu diyerek.
Yani doğru. Direkt genetik geçiş değil.
Evet, yine bir güzel bir soru. Şunu sorarlar, derler ki bir genç bayanda endometriyozis olmaması için yapılabilecek bir şeyler var mıdır? Hani biz bazen böyle şey söylüyoruz işte, akciğer rahatsızlıkları olmasın diyerekten işte sigara gibi şey kesin. Burada bir koruyuculuk var mıdır? Yani şunu yaparsanız gibi bir şey söyleme şansınız var mı?
Şimdi bir kere endometriyozi biz geç teşhis, hı-hı, ediyoruz. Endometriyozis adet dönemi başlayan genç kızlarımızdan itibaren başlıyor. Hı-hı. Yani adolesan dönemde, hı-hı, başlıyor. Dolayısıyla adolesan dönemi atlamamak lazım. Hı-hı. Biliyorsunuz o dönemde işte genç kızlar muayene edilmiyor, hı-hı, getirilmiyor, ultrason, hı-hı, yapılmıyor. Dolayısıyla atlanıyor.
O zaman bakın, önemli bir şey söyleyeceğiz galiba. Şunu aklımıza geliyor. O zaman şikayeti olsun olmasın. Genellikle bizim Türkiye'mizde ya da dünya tıbbında işte o yaşlardaki bazen ilk adetin ağrılı olması ya da tüylenme, vücutta genel tüylenme artışı, bu tip şikayetlerle galiba daha çok gelme. Ama şu an diyorsunuz ki hiçbir şikayeti olmasa da bir muayene geçmesi
lazım. Hele hele adet sancısı varsa, evet, ya da adet dışı sancıları varsa mutlaka ve mutlaka bir muayeneye gelip ultrasonografiyle bir bakılıp işte acaba endometriyozis var mıdır? Ve endometriyozis şüphesi var ise, evet, mutlaka baskılama tedavisi kullanılmalı.
O yaşlardan itibaren.
Evet, evet. Yani doğum kontrol hapı en çok kullandığımız şey. Onunla ilgili tabii tartışmalar var. Hani 18 yaşından önce kullanalım, kullanmayalım gibi şeyler var ama eğer bu kızımızda, genç kızımızda endometriyoz var ve biz bunu doğum kontrol hapıyla baskılarsak bu ileriki yaşamını kurtarmış oluyoruz.
Özellikle ağrı ve doğurganlık noktasında.
Evet, evet, yani ağrı içinde ve ileriki hayatında doğurganlık
peki
içinde.
Peki sizin bu noktada bu şekilde takip ettiğiniz hastalarınız vardır.
Çok.
Bunu tecrübe tabii, ettiniz
tabii,
değil mi?
Tabii,
evet,
tabii.
Noktada, evet. Şimdi tabii o kadar aslında çok konuşulan, bilinmeyen bir konu ama çok da önemli bir konu. Sohbetimizin başındaki cümle farkındalık. Bu hastalığın farkındalığı için öncelikle biz hekimler ya da toplum neler yapılabilir? Çünkü şu an o kadar önemli cümleler konuştuk ki gerçekten biz bile bu konuda bilgilendik. Neler yapılabilir Turgut abi?
Öncelikle ağrıyı önemsemek. Hı-hı. Yani adet sancısı işte her kadında olabilir dememek lazım.
Ya da bir ağrı kesici alıp geçmek.
Evet, evet, evet. Yani özellikle genç kızlarımızda, hı-hı, adolesan dönemdeki. Hı-hı. Çünkü adolesan endometriyoz diye ayrı bir şey var, hı-hı, komponent de var. Hı-hı. Dolayısıyla mutlaka önce ağrıyı önemsemek.
Ağrıyı önemseyeceğiz.
Ve endometriyozisten şüphelenirsek, çünkü dediğim gibi tanı koyamayabiliriz. Hani işte MR'da bir şey yok, ultrasonda bir şey yok ama o küçük küçük lezyonlar, sadece gözle görebildiğimiz işte lezyonlar olabilir. Şüphelendiğimiz zaman mutlaka bu baskılama tedavisini kullanmak uygun olacaktır.
Yani bir kadın doğum uzmanının kontrolüne girmesi
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle.
Bir şekilde. Peki toplumda neler yapılabilir? Ülkede neler yapılabilir bu noktada farkındalık noktasında? Galiba daha çok toplantılar, daha çok sohbetler.
Kesinlikle.
Evet.
Yani bir kere genç kızlarımıza bir cinsel ya da kadınlık eğitimi mutlaka olması lazım okullarda. Bunun dışında, sağlık eğitimi dışında okullarda bu konuda toplantılar yapılabilir. Bizim Endometriyoz ve Adenomiyoz Derneğimiz.
Böyle bir dernek de var.
Evet, evet, evet, evet. Bu konuda bu farkındalığı arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Okullardan talep geldiği zaman ya da biz okullara giderek genç kızlarımızı toplayıp onlara bu hastalığı anlatıyoruz.
Çok güzel.
Onun dışında genel okul sonrası işte kadınlarımıza farkındalığı arttırmak için işte çeşitli spor etkinlikleri yapılıyor. Orada hastalık nedir? Endometriyoz sonuçta yabancı bir isim. Tabii. Ama hani halkı, kadınlarımızı bu konuya duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Çeşitli sosyal etkinlikler yapıyoruz. Tabii ki medya bu konuda çok önemli. İşte burada konuşuyoruz. Belki televizyonda daha çok bu tür programlar yapılabilir. Sosyal medya özellikle genç kadın, genç ekip daha çok kullanıyor.
Çok
burada çok fazla şeyler artırmak yapılabilir.
Evet. Özellikle bizi dinleyen dinleyicilerimizden okullarda özellikle bu tür bilgilendirme, sohbet toplantıları teklifi gelirse, bunlara da bize ulaşırlarsa biz de Turgut abimize bu şekilde ulaşırız. Bir sorumuz da şöyle olur. Özellikle Türkiye'mizin her yerinde ilgili kadın doğum uzmanlarımız bu tıbbi konuda bilgili midir? Bu ameliyatları yapabilirler mi? Yoksa özel bir eğitimden geçmeleri gerekir mi? Endometriyoz noktasında.
Endometriyoz noktasında. Evet, yani özel bir eğitim ve özel bir zaman sürecinden sonra bu tecrübeye ulaşılıyor. Hem endometriyozin genel hem medikal sadece cerrahi konusunda değil, kadın doğumcularımızın da kendini eğitmesi lazım. Ama ameliyatlar için, cerrahi müdahaleler için mutlaka tecrübeli, bu işi bilen kişiler gerekiyor. Şekilde, evet, evet,
çok doğru. Bu kişilerden bir tanesi de Profesör Doktor Turgut Var. Tabii sohbetimiz o kadar güzel ki önemli bir konuyu konuşuyoruz. Aslında hani farkındalık haftası ama biz inşallah önümüzdeki zaman dilimlerinde sevgili abimizi yine güzel bir sohbet konusunda almak isteriz.
Her zaman.
Şahsen sevgili dinleyenlerim, ben bir hekim olarak çok bilgilendim. Bu kadar bu konunun gerçekten önemli olduğunu biliyordum ama bu kadar derecede elimizde yapılabilecek çok güzel şeyler olduğunu bilmiyordum. Ben şahsım ve sizlerin adına Turgut abimize bir teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bizim sohbetimize, davetimize geldiği için de çok çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden sizler adına bir sonraki haftalarda yineden davetimizi bir şekilde kırmayarak bizi geldiği ve gelecek olduğu için de çok çok teşekkür ederim.
Memnuniyetle. Ben çok teşekkür ederim.
Şimdi efendim tabii sizin de kafanızda çok sorular vardır. İsterseniz bunları bir yere not alın. Çünkü biz Turgut abimizi önümüzdeki haftalarda bırakmayacağız. Yine bir sonraki hafta yan yana gelmek ümidiyle Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.
A'dan Z'ye sağlık.